sigorta şirketim var, bahsetmiş miydim bilmiyorum. Yani evden hazine müsteşarlığı uygulamayı kaldırdı, levha şey uygulamasını. Evden bağlanarak işlerimizi yapmaya çalışıyoruz öyle. Bakalım. Biraz kötü. Hani şey oldu, gerileme oldu işler anlamında da. Ama umarım çok daha tüm sektörler etkilendi bence. Hayatta artık yeni normaller oluşmaya başladı. Yani bu son zamanlarda çok fazla arttı hastalık. Biraz çok rehavete kapıldılar diyebilirim. İnsanlar ciddiye almıyorlar bence. Hani şey tiye alıyorlar bu koronavirüs olayını. Biraz o konuda şey var yani böyle ihmal ediliyor. Toplumda o bilinçlenme düzeyi çok yüksek değil bence. 200 kişi mi ne olmuş? En son hastanede kuzenim var, başhemşire. Hani sayı çok arttı falan diyor. Mesela ilk çıktığında böyle değildi. Vaka sayıları 200-250 kişi falan olmuş. Türkiye'de vaka sayıları düşüyor, Diyarbakır'da yükselmiş yani öyle. Aslında belki de şey hani turizm zamanı ya diyorum. Ben onu düşünüyorum. Türkiye turizm anlamında dünyanın 6. mı 5. büyük gelirine sahip bir ülke. Hani belki bir algı yanıltması. O gelirden ekonomi daha öncelikli olmuştur şu anda onlar için. İnsanların sağlığından, ondan da kaynaklı olabilir. Bilemeyiz. İkinci bir dalga olabilir o zaman bu tatil sürecinden sonra. Ben bekliyorum açıkçası. Tülay Hocam ben bir bardak su da alayım. Benim öyle. Hatta suyu yanıma alayım. Şöyle. Artık ofiste müşteri kabul etmiyorum. Telefonla işlemlerini hallediyorum. Böyle mail gönderiyorum poliçelerini falan. Kardeşim de kafe işletiyor mesela. Onların da öyle. Herkes kendi şey home office gibi kullanıyoruz iş yerimizi. Açıldı ama kurallar çok şey. Yani gerçi olması gereken bu. Hani o yüzden böyle sirkülasyonu eskisi gibi değil kafenin. Durumu kötü. Öyle. Ben 1982 yılında gerçi gün ve ay konusunda şey kimlikte birinci ayın biri. Benim de kardeşim hepsinin öyle. Ama Ekim ayında sanırım doğmuşum. Böyle akranlarımdan öğrendiğim kadarıyla. Diyarbakır'ın Lice ilçesinin bir köyünde doğmuşum. O zamanlar hani Diyarbakır'da da babamlar ev falan yapıyorlarmış. Pek şehir yerleşmesi falan çok azmış. İki katlı falan evler herhalde çoğunlukta. Böyle yaz tatillerinde köye gidiyoruz. İşte onun dışında okul zamanları Diyarbakır'da. O şekilde bir yaşantım var benim. Çocukluğum aslında böyle 7 yaşına kadar babaannem ve dedemle köyde geçirdim diyebilirim. Çünkü dedemi çok seviyormuşum. Hani arkasından ağlıyormuşum falan. Böyle 2 kışı onlarla geçirdim. Ama o benim çocukluğumda da aslında belki de travmatik bir şey. Annemle babamın sürekli hayal. Mesela ben şu an bile onu hatırlarım. Hep annemle babamın hayalini kurardım ama dedemleri de üzülmesin diye sürekli şey yapardım. Hani özlemedim falan derdim. Bazen işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor, Diyarbakır'a gidelim, hastaneye gidelim. Belki o vesileyle onları görürüm falan diye düşünürdüm. Ya öyle bir çocukluğum var. Babam birazcık şeydi. Küçükken mesela çamurla falan oynamayı çok severdim. Ev yapardım. Hani böyle heykeltıraşlığa merakım varmış. Ama orada böyle babam kızardı bana mesela. Ben o yüzden küçükken babamı çok sevmezdim açıkçası. Hani aslında bize çok düşkün, duygusal bir adam. Ama böyle kendimi kirlettiğim için sürekli azar işittirdim ondan. Hani niye böyle çamur bilmem ne falan. Ben o yüzden hep böyle ağlardım. Böyle bir çocukluğum var. Çok şeyleri kendi kendime üzüntü haline getirip ama onları yansıtmadan böyle gizli gizli ağlayan bir çocuk. Öyle bir çocukluğum var. Mahallede de mesela Diyarbakır'ın şehir merkezinde de çocukluk arkadaşlarımla bayağı dolu dolu bir hayatım var. Maç oynardık. Erkeklerle kadınlar sürekli ortaklaşa böyle oyunlar oynardık. Daha küçükken işte çamurla oynamayı seviyordum. Sonrasında böyle sürekli maç, sporsal faaliyetler falan oluyordu. Ama güzel arkadaşlıklarımız, dostluklarımız vardı yani. Şimdi bile mesela hala görüştüğüm Almanya'da olan çocukluk arkadaşım var. Yani çok güzel anılar biriktirmişiz aslında. Onlarla da öyle diyeyim. Yani böyle babamlar biz doğmadan yapmışlar o binayı. Böyle 3 katlı bir bina. Daracık sokaklar. Çocukluğumda mesela bana devasa bir yer gibi gelirdi o bina. Bakınca sanki böyle sonsuz, uçsuz bucaksız bir binaymış gibi çocuk aklı. köyden Diyarbakır'a geldiğinde falan öyle gelirdi bana. Yani daracık sokaklarda biz nasıl mesela şimdi ben oraya her gittiğimde nefes alıyorum. Böyle bazen çok kendimi kötü hissetme oraya gidiyorum. O sokakları geziyorum falan. Yani bu daracık sokaklar ne kadar büyük geliyormuş bana falan çocukluğumda çok. Çünkü başkaydı. Evimiz mesela küçük bir ev. Ama hatırlıyorum sürekli taziyeler böyle çok kalabalık bir ev. Ben üniversite sınavına hazırlanırken bile kalabalıkların içinde ders çalışırdım. Hani böyle evimizde sürekli babam misafir getirirdi. Uzaktan akrabaların taziyesi bile olduğunda mezarlıktan topluyordu insanları getiriyordu. Yani her gün evimizde camiye yakın bir yer olduğu için her gün böyle tıklım tıkış bir ev düşünün. Ben orada böyle kitap okumaya çalışan, ders çalışan insanlar işte böyle pış pış diyor. Aferin bak ne çalışkan çocuk falan bilmem ne böyle kalabalıkların içinde. Yani böyle tuhaf bir şey var. Mesela misafirlerimiz gelirdi. Böyle babam gider işte pirzola, etler bilmem neler falan ziyafetler çekerlerdi. Ama biz genelde onu yiyemezdik. Yani mesela çocukluğumdan sitem ettiğim şeylerden birileri de bunlar. Hani biz kendimiz için hiçbir şey yapmıyorduk. Babam bizim için özel güya ekonomik durum hani normal ya da belki biraz daha iyi bir aile ama böyle şey istediğimiz şeyi yiyip içemez. Makarnadır, unlu şeyler. Hani yalnız olduğumuzda daha böyle yoksul bir yaşantımız var. Ama misafir olduğunda da çok güzel sofralar bilmem neler. Hani böyle misafirperver kültürümüz fazla gelişkin. Ama işte kendi çocuğuna da mesela kendimize de o değeri vermeliymişiz. Ben onu şu anda onu şey yapıyorum yani. Niye böyle bir bilinçle benim annem ve babam bizi yetiştirdi ki? Hani kendi çocuğundan esirgediğini yabancı insanlara mı çok böyle şey yapıyor? Hani ikisine de eşit olabilirdi mesela. Öyle birazcık şey. Küçükken babamın beni sevmediğini düşünen bir çocuktum aslında. Hani o konuda da şey babama karşı böyle bir şeydim ama zamanla hani ne kadar çok sevdiğini falan şu an daha iyi anlıyorum. Mesela bir gün cebimden 1 lira parası kaybolmuştu. Böyle bütün çocuklarına sordu. Hani sen mi aldın falan. Sonra bana en son bende sıra işte sen mi aldın falan. Ben hiçbir cevap verememiştim ama nasıl günlerce onun için ağlamıştım. Böyle bir şey bir çocuk. Hani babam benden şüphelendi. Niye böyle bir şey benim aldığımı düşündü falan diye. Bunun şeyini yaşamıştım. Hani günlerce onun travmatik boyutu böyle kendi kendimi duygusallandırıp ağlamıştım, dertlendirmiştim. Öyle yani onun dışında ortaokulu yine Diyarbakır'da ilkokula işte başladım. İlkokulda çok çalışkan bir çocuktum. Okula gitmeyi aslında çok istiyordum. Babam beni okula da mesela belki o yüzden babama karşı bir şeyim var. Okula gitmemin taraftarı değildi babam. Ben de amcamı devreye koydum. Büyük amcamla konuştum. Çünkü böyle okula giden çocuklara hep böyle şey bakardım, imrenerek bakardım falan. Sonra amcam beni götürüp kuzenimin önlüğünü giydirdi bana. Okula kaydım yaptırdı, ilkokula. Babam o günde hani onu çiğneyip geçtiğim için bana sitemliydi. O günde böyle bir tavırla, taksi şoförüydü o zaman. Hani niye ona söylemeden, ondan izin almadan. Çünkü izin vermiyordu. Benim babaannem o zamanlar biraz böyle şeydi işte okul şeytanların işi falan. Böyle bir şey, çok değişik bir kadındı yani. Yani böyle büyüdüm. İmamların ona dayattığı şeyleri kadın gerçek şey sanıp bize dayatıyordu falan. Okulda da ben sürekli böyle şey olunca başarılı, çok zeki falan. Babam bu sefer çok gurur duymaya başladı benimle. Hep ödüller falan almaya başlayınca. Yani öğretmenimi çok seviyordum. Mesela ona şiirler, şarkılar yazardım. Çünkü benim hayatım yani okul benim en çok istediğim şeydi. Ve ona çok dört elle sarılmıştım. Bölge valisinden falan ödüller almıştım. Mesela kız kardeşim farklı bir okuldaydı. Farklı bir mahallede. Orada bile benden bahsediyor. Öğretmenler kardeşimi hani beni örnek göstererek işte ablanı örnek al bak başarılarından falan böyle. İyi başarılı bir öğrenciydim. Ortaokuldayken de yine. Ondan sonra ortaokul sürecinde falan mesela çocukken daha kavgacı bir çocuktum. Mahallede işte futbol maçı işte böyle ne bileyim gerçi hani erkek kadın fark etmiyor ama o zamanlar erkekleri atfedilen oyunlardan oynuyorduk biz de. Kavgacıydım biraz. Erkeklerle falan da kavga ederdim. Okulda biraz daha kibar bir öğrenci oldum. Böyle herkes artık şey yapıyor, örnek gösterdikleri falan. Ortaokuldayken yine öyle, o devam etti. Sonra lisede, fen lisesi, işte öğretmen lisesi birçok liseyi kazandım. Girdiğim her sınavı kazanıyordum aslında ama hani çok bilinçli bir annem babam yoktu. Uzak bir yerlere gitmeme izin vermiyordu. Ben de Bingöl Anadolu Öğretmen Lisesi'nde işte hazırlık sınıfını okudum. Sonra kuzenim hastaydı. Kuzenim kanser hastası olduğu için hani ölecek, onu görmeyeceğim diye böyle okuldan ayrılmak istedim. Sürekli ısrar ettim. Diyarbakır'da bir lisede devam ettim. Sonra Kütahya Üniversitesi'nde kamu yönetimi bölümünü kazandım. Onu okudum. Ondan sonra İş Bankası'nda işe başladım 2006 yılında. İş Bankası'nda 6 yıl çalıştım müşteri temsilcisi olarak. Sonra Elk'ta yönetmenlik teklifi geldi. Orada işte 3 yıl yönetmen olarak çalıştım. En son artık böyle ablam kanser hastası. Ablam böyle 2010 yılında kanser teşhisi konuldu. Hani ondan dolayı böyle sağlığıyla ilgilenemiyordum. Ankara, İstanbul'a sürekli götürmemiz gerekiyordu. Sizden ayrılmaya karar verdim. Kendi iş yerimi açarım dedim. Çünkü sürekli izin kullanıp gitmeyi doğru bulmuyordum. Hani etik bulmuyordum çalıştığım kuruma karşı. Onlar idare ediyorlardı ama en sonunda işte ayrıldım. Kendi iş yerimi kurdum ama o yıl hani böyle sürekli ablamı kaybettim zaten. Doktorlar ömür biçmişti. Teşekkür ederim Tülay Hocam. Kaybettikten uzun bir sürede işime odaklanamadım. Hani bankadaki arkadaşlarım sürekli destek oluyorlardı. Sigorta işlemleri falan oluyordu ama ben sürekli böyle ağlama bürosu olarak kullanıyordum. İş yerime gidip bağıra bağıra ağlardım. Hani evde annemler kimse psikolojik olarak iyi durumda değildi. Onlara yansıtmamak için kendi içimde bunu böyle hani ablamla vedalaşamadım bir türlü o ilk yıl. Ondan sonra da işte böyle işimde devam ediyorum. Şimdi de hani sigortanın acentesiyim. Aynı zamanda kardeşim kafe işletmeciliği yapıyor. Onlarla da ortak ama hani bir gelirim yok oradan. Sadece destek oluyorum. Derneğimde yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Dernek genel sekreteriyim. Diyarbakır'da Ticaret Odası'nda kadın meclisi kuruldu. Bu ilk, Türkiye'de bir ilk. Hani böyle şey tüzel kişiliği yok. Böyle kendi bünyesinde ve bunu kabul ettirdik Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne. O kadın meclisinde de üyeyim. Böyle devam ediyoruz yani. 7 kardeşlik işte ablamı kaybettikten sonra 6 kardeşiz şu anda. 4 kız 3 erkek ailede öyle 7 kardeşiz. Şu anda yani ayrı yaşayan kardeşlerim de var. Mesela bir kız kardeşim evini ayırdı. Ayrı bir evde yaşıyor. Ben, annem, babam biz üçümüz beraber yaşıyoruz aslında. Ben iş yerimde home office olarak kullanıyorum. Bazen burada kalıyorum. Hani böyle bazen acil sabah kalkmam, erken kalkmam gereken durumlar olabiliyor. Burada kalıyorum. Annemler de şimdi havalar ısınınca köye gidiyor. Bizim köyümüzde, köyde evimiz var. Oraya gidiyorlar. Ben de iş yerimde kalıyorum. Bu ara iş yerindeyim yani. Evde değilim. Öyle. Yani büyürken ki böyle aklımda kalan mesela birazcık böyle şey. Hani kadınlara yüklenen rollerden dolayı aslında ben hayatımın birçok şeyi çok ertelemişim diyorum. Örneğin böyle sevgi olayı ya da sevgili olayı falan mesela ailede çok büyük bir suç olarak görülürdü. Birinin bana aşık olması bile sanki bir şeymiş gibi. Ben onu gidip döverdim yani roçete kurup biri bana şey yapsa sevdiğini falan söylese. Yani mesela benden hoşlandığım biri olduğunda ona bakmaya cesaret edemezdim. Sürekli böyle şey yapardım, tepki gösterirdim falan. Çünkü ailede sürekli işte derlerdi, aferin erkek gibi kız bilmem ne falan. Hani bize böyle roller biçiliyordu. Hani kadının aslında çok bir şey hakkı yok. Hani erkek olmak çok önemli bir şey sanki ama kadın olmak öyle değil. Onların istediği gibi olursanız böyle şey olacaksınız, erkek gibi kimseye bakmayacaksınız falan. O şekilde ailede biraz daha kendinizi kabullendiriyorsunuz o aileye. Mesela beni amcamlar falan yanlarına oturturlardı. İşte kuzenim bize servis yapardı falan. Hani şimdi diyorum ki ne kadar aptalmışız. Böyle hayatımızda birçok şeyi ertelemişim aslında. Şu an bile birini bir ilişki, duygusal bir ilişki anlamında çok bocalıyorum. O gelenekçi yapının üzerindeki etkisini mesela tasvip etmediğim çok şey var. Ama o gelenekçi yapıdan da tam olarak sıyrılamıyorum. Kadına biçilen rollerden dolayı. Örneğin hep çalışıp didinip erkek kardeşlerimiz için o büyürkenki süreçte bile problemli erkek kardeşlerim vardı. Aslında şu an herkes tamam işini kurdu falan ama ergenlik dönemleri ayrı problem. Biz hep bütün enerjimizi onlara harcardık. Onların o problemli süreçlerinde onları toparlama falan. Benim özellikle ablam bunu çok yapardı. Hani sürekli onların böyle hatalarını telafi etme için bir çabamız vardı. Ben mesela işe başladım bankasında. Ya eve sürekli harcama yapıyordum. Erkek kardeşim hani bir işe girsin diye falan tutunamıyordu falan ama ailede de tüm her şeyi babam örneğin bütün çalışıyor, didiniyor, bir şey alıyor, bir dükkan alıyor. Erkek kardeşime iş kurma derdinde. Hani ben onların derdi değilim ya da diğer kız kardeşlerim onların derdi değil. Herkes böyle şey diyor. Çok demokrat bir aileniz var, ne kadar demokratlar falan aslında ama öyle değil. Yani her şey erkekler üzerine kurulu. Bizimle ilgili bir gelecek kaygıları yok. Ne de olsa evlenecek, kocaya gidecek. Hani öyle bir algı var. Ama erkeklerin işin olmaması onlar için problem. Ya da işinde başarısız olması, hatalar yapması, sürekli bütün enerjilerini, bütün ekonomi durumlarını falan. O erkeğin ekonomisini toparlamak üzere, bu erkeğe normal bir, güzel bir hayat kurmak üzerine kurulu ailede. Hani maalesef bunu da atamıyoruz. Hani ne kadar toplum olarak belki Doğu, Güneydoğu'da birçok şey aşıldı. Kadınlar artık her yerde böyle dayanışma içinde birbirinden haberdar desek de genel yaşam tarzlarına baktığımızda maalesef aşamadığımız çok durumlar var. Hani miras hukukunda yine kadının söz hakkı yok. Hani yasal olarak belki bir hakkı varsa bile feragat ediyor hakkından. Hep erkek odaklı, erkeğin daha baskın olduğu bir yönetim anlayışı var. Öyle. Yani çocukluğumdan, işte büyürkenki çocukluğumdan böyle bu zamana kadar keşke dediğim ya da o zamanla geri döndüğümde şunu yapmasaydım falan dediğim birçok durum var aslında. Hani hem eğitim olarak her anlamda tercihlerimde falan biraz farklı davranabilirdim. Mesela ben sırf böyle bir iş kazanayım diye başta üniversiteyi falan hazırlanırken de garantili meslekleri, işte onları seçiyorum. İşte farklı ama daha idealist davranabilirdim aslında. Severek yapacağım işler için çabalayabilirdim mesela. Onun için mücadele edebilirdim. Onun dışında bilmiyorum. Yani için bu duygusal anlamdaki yetersizlik, hani en azından birini sevdiğimi söylemekten çekinmezdim. Bu bir suçmuş gibi ben çünkü sürekli şey nitelendirirdim. Hani benden hoşlanan biriyle bir kahve içtiğimde bile sanki çevredeki insanların hepsi ben bir suç işliyorum ve herkes de böyle algılıyor gibi düşünürdüm. Hani böyle olmazdım. Daha rahat davranabilirdim aslında. Erkekte normal görülen bazı şeylerin kadın için de aslında çok normal olduğunu falan düşünüyorum. Hani geçmişte ben bunu yapmazdım yani. Daha duygularımı, duygusal anlamdaki duygusal anlamda daha rahat davranabilirdim. Daha açık sözlü duygularımı ifade edebilirdim yani. Böyle keşke dediğim böyle durumlar var. Üniversitedeyken de öyle. Hani hoşlandığımı asla belirtmezdim ki çok tepki gösterirdim. Böyle yapmazdım yani. Ben kendimi mesela gençliğimde, çocukluğumda bunu yetersiz olarak görüyorum. Okudum. Sonra Ankara'da 2 yıl kaldım. İşte siyasalda hocalarım vardı. Sürekli oraya gidiyordum. Bir ara böyle din anlamında bir boşluğa düştüm. Böyle her şey inancım, materyalizm, işte idealizm. Bu boşluğa düştüm. Sürekli böyle bir arayış içerisindeydim. Siyasalın böyle 6 ay boyunca kütüphanesinde sürekli bunu araştırdım. Spontane materyalizm, işte bilmem diyalektik materyalizm, böyle idealizm. Ya ikna olmaya çalışıyordum. Kendim çok büyük bir boşluğa düştüm yara. Din anlamında öyle bir şey yaşadım. Hani anlamaya çalışıyordum bu hayatı. Böyle çözmeye çalışıyordum. Hani bir güç var ama bu güç ne? Hani bilim mi, işte gerçekten de farklı bir güç mü? Bunu çözmeye çalışıyordum ama daha beter boşluğa düştüğümü anladım. O yüzden kurcalamaktan vazgeçtim Tülay Hocam. Baktım böyle gerçekten çok boşluğa düşünce de psikolojik olarak da çok farklı oluyorsunuz. Yani bir şeye böyle inanmaya yakın oldum. Şeyi artık inanmayı tercih ediyorsunuz. Kapattım yani o konuyu öyle ondan sonra. 2 yıl yurtta kaldım. Hani orada üniversitedeyken mesela bu şey batıdan gelen arkadaşlarım da vardı. Benim yurt arkadaşlarım Eskişehirli, işte Antalyalı falan. Hep şey diyorlardı, işte hiç Diyarbakırlılara benzemiyorsun. Sanki onların herkesin böyle Diyarbakır'da yaşamışlıkları var. Sanki orada zombiler yaşıyor. Hani konuşma tarzın, giyim tarzın hiç onlara benzemiyor. İşte diyordum niye onlar nasıllar falan. Hani peçeli, böyle değişik, o kadar farklı biliyorlar ki ya da böyle bir şey vardı yani. Ben üniversitede bunu çok yaşadım. Anadolu Öğretmen Lisesi'ni Bingöl'de okudum. Çok yaşadım. Mesela batıdan gelen öğrencilerle falan çok yaşadım bunu. Bir bilinç yoktu bende. Ben küçüklüğümde örneğin ben üniversitede Kürt olmamla gurur duydum aslında. Hani biraz orada benim kimliğime yönelik o kadar büyük bir saldırı var ki ben orada gerçekten de hani kendi benliğimi, kendi kimliğimi savunmam gerektiğini anladım. Mesela Ahmet Kaya ölmüştü. Ben üniversitenin ikinci sınıfındaydım. ülkücü grubundaki öğrenci arkadaşlarımız falan kutlama yapıyorlar. İşte şerefsiz öldü bilmem ne. Ben de bir akrabam ölmüş gibi gidip yurdun odasına ağlamıştım. Hani o şeyi çok yaşıyordum. O Kürt öğrenciler üzerindeki o baskıyı çok yaşıyordum. Sürekli işte asenalar vardı. Kadınlarda ülkücü reisleri asenalar. İşte erkeklerde de reis. Hani böyle bir ortamın içinde büyüdüm ve biz doğulu arkadaşlar şiir dinletilerimiz olurdu. Bir araya gelirdik falan. Bundan dolayı üniversitede de aslında ben bir baskı yaşadım. Okulun sivil polisleri falan işte bir gün beni sorguya çekti, şey diyor. Niye görüştüğün aileler hep Kürt aileleri. Orada Mardinli bir aile vardı. Eşi yemek yapardı, davet ederdi falan. Hani o kadar şey ki ben mesela orada o zamanlar Hadep'te sanırım bir kongresine katılmıştım. Ondan dolayı sorguya çektiler. Adam bana diyor işte sen kaymakam, vali olacağını mı sanıyorsun? Bilmem ne böyle. Orada birazcık siyasi anlamda bir şey yaşadım. Aktif olarak bir üyeliğim yoktu herhangi bir siyasi partiye ya da aktif yaptığım hiçbir şey yoktu. Ama o arkadaşlarımla görüşüyordum. Doğulu arkadaşlarımla falan. Bundan dolayı ciddi bir baskı vardı. Tabii o da arkadaşlarım değil. Mesela Antalyalı, Aydın, böyle çok güzel anlaştım arkadaşlarım. Onlar hep beni korumaya çalışırlardı falan. Ama dışarıdan okulun sivil polisi, işte dışarıdan böyle şey zorluklar yaşıyordum yani. Özellikle Kürt'a biraz daha tutucu bir yer. Kürtlere yönelik bir şey var yani. Mesela arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım İzmirliydi. İşte bana diyordu ki, İzmir'den arkadaşım bana diyor, kimliğini sakın onun yanında dışarı çıkarma falan, teröristler, işte Diyarbakır'dakiler falan, sakın onun yanında kimliğini verme, götürüp başka şey için kullanır falan diyor. O kadar aptal arkadaşlarım var ki. Mesela o bana, onları sürekli Diyarbakır spor tutuyordu artık. Kavga ediyordum Manisa'lı falan çocuklarla. Hani diyor böyle düşünüyorlar. Bana diyor işte kimliğini şey yapma falan. Ben gerçekten çok şaşırıyordum. Yani insanlara Doğu ve Güneydoğu nasıl anlatılıyor? Türkiye'de maalesef o yönde çok şey var. Yani Kürtlere karşı acayip bir tahammülsüzlük var. Onlar gibi olduğunuz sürece böyle bir şey yapıyorlar, bir kabullenme. Tabii şey var, sosyalist kesim de çok fazla ama yani maalesef hala bunu aşamadığımızı düşünüyorum ben. Şu anda bile aşamadığımızı düşünüyorum. Geçen gün bir arkadaşım ev arıyormuş. Bursa'da mı nerede, işte Kürt müsünüz? Hani Kürtlere ev vermiyor falan. İşte emlakçı bunu söylemiş. Onların yanında öyle söylemeyin falan. Hani hala bir ev ararken bile dışlanıyoruz. Hani dilimizin dışlanmasını bırakın. O tarz şeylerle hala karşılaşıyor olmak gerçekten üzüntü verici bence. Öyle. Hem de iki kişiden biri ülkücü reisi. Öyleydi. Şu an bilmiyorum nasıl durumu da. Hani 99 ve 2003 yıllarında ben oradaydım. Gerçekten çok fazla baskı vardı. Erkek arkadaşlarımızı dövüyorlardı. Zorla dergi vermeye çalışıyorlardı. Onlar almayınca dayak yiyorlardı falan. Hani tek yakalayıp dövüyorlardı. Böyle kalabalıktayken kimse cesaret edemiyordu ama mesela yurda giderken ya da evine giderken böyle 20 kişilik bir grup yakalayıp dövüyordu. Öyle çok arkadaşımız dövüldü yani, biliyorum. Maalesef öyle baskılarla karşılaşıyorduk yani. Ankara'dayken de Gazi Üniversitesi'nde yeni bir saldırıya uğramıştık. Murat Karayalçın'ın seçim konuşması vardı. Ülkücüler tarafından acayip. Hani burası Gazi, buradan çıkış yok. Gazi bölücüye mezar olacak. Yani resmen bir sabotaj uygulandı ve canımızı zor kurtardık. Artık polisler, çevik kuvvet falan geldi. Kortej eşliğinde bizi çıkardılar. Satırlarla falan öğrenciler içeri girdi. Kapı açıldı falan. Üniversite döneminde falan çok yaşadım bunu. Evet. Çok zor. Mesela en korktuğum şey Gazi Üniversitesi'ndekiydi. Çünkü birden kapılar açıldı. Arkadan nasıl böyle şeyi bağırıyorlar ki? O sesleri bile çok korkutucu. Burası Gazi, buradan çıkış yok. Bir tane kadın da işte, bir çocuk sessizce faşist dedi. Bizim oradaki dinleyicilerden biri de şey diyor. Allah aşkına bunu öldürün diyor. Faşist dedi ya. Bize faşist dedi falan. Önümdeki kadın. Saçını tutmak istiyorum artık. O kadar sinir olmuştum ki. Bir şey yapamıyorum. Arkada satırlı insanlar, herkes yere yattı. Yani öyle şey, yani çok fazla boruların öttüğü bir yerde o beş evlerde Gazi Üniversitesi'nin, yani o kampüste ben onu unutamıyorum. Trump haberleri falan çıkmıştı. Kardeşim de evde kaydılanmıştı Ankara'da, evimizde. Böyle sabotaj uygulandı falan diye. Ondan sonra öyle. O da öyle kötü bir anım benim maalesef. Sonra evi çıktım. Gaziantep'li bir ev arkadaşım, böyle çok tatlı diye. Onunla evde kaldık, ev arkadaşım. Ya ben, çok tatlı bir arkadaşımızdı. Ondan sonra mezun oldum işte. Sonra Ankara'ya gittim. Ankara'da kaymakamlık hakimlik sınavlarına hazırlanıyordum aslında. Ama işte babam kaza geçirdi, böyle rahatsızlandı falan. Artık ben de dedim normal bir işe gideyim. Bankasından girdiğim sınavı kazandım. Orada başladım artık. Bu kaymakamlık hakimlik hayallerime de son verdim. Ama şu anda hani asla istemem herhalde. Çünkü bazı arkadaşlarım var kaymakam olmuş böyle farklı yerlerde. Sürekli oradan oraya, başkalarının iş gücümünde. İnsanın kendine ait bir yerin olması bence daha güzel. Ben bankadayken de öyle düşünüyordum. Yönetici pozisyonundaydım, yönetmendim ama mutlu değildim. Yani insanın işini severek yapması çok çok önemli bir şey. Hani diyordum 1.000 lira kazanayım ama huzurum olsun. Ablamın sağlık durumunun böyle son zamanlarda çok kötüye gitmesi erken karar vermemi tetikledi. Ben zaten bankacılığı bırakıp kendi işimi kurmayı düşünüyordum ama hani bu kadar erken değildi. Biraz daha ekonomik şartları tam oluşturduktan sonra huzur anlamında kendi işimde daha huzurluyum. Hani gelir olarak belki bankadaki gelirim yok, o düzenim yok, sigortamı onlar yatırıyordu. Yemek çekleri, işte müşteri jestiyon çekleri, senin maaş politikası da iyiydi. Ama mesela iş yerimde daha huzurluyum. Kendime ait bir yerim var. Kitap okuyorum, film izliyorum. Ya istediğim şeyi yapıyorum yani. Nefes alıyorum ben burada. Böyle çok boğulduğum zaman bir yerlerde direkt geliyorum burada, oturuyorum, kitap okuyorum, şeyler yapıyorum yani. Kendim bir uğraş alanı bulmaya çalışıyorum. Öyle. Diyarbakır'da Sur'a yakın ama çocukluğum Sur'da da geçti aslında. Hani arkadaşlarla biz gezerdik mesela. Çok yürüdük, kaybolduk kaç defa surlarda falan. Benim için Sur'un da çok ayrı bir yeri vardır. Hani lise dönemlerimde arkadaşlarım mesela bu Demirciler Çarşısı falan vardı. Hayran, ortaokuldayken bile gidiyorduk aslında. Çok cesur bir çocukluğumuz varmış. Şimdi bakıyorum da benim yeğenim 12 yaşında bakkala gönderirken bile pencereden bakıyorum. Hani çocuk sağ salim gidip gelsin. Ama ben orada 4. sınıfta surlara yürüyüşe gidiyorduk arkadaşlarım. Hani ne kadar çabuk büyümüşüz aslında çocukken. Böyle çok büyük insanlar gibi korkusuzca sokaklarda oynamışız. İstediğimiz yerlere gidebilmişiz. Yani şu anki nesil bence bizim kadar şanslı değil. Böyle düşe kalka, kavgalı, çamurlu bir hayatımız olmuş. Ama gerçekten çocuğumuzu yaşamışız, çocukluğumuzu yaşamışız. Hani dijitalleşme bu kadar yaygın değildi. Şimdi çocukların ellerinde iPad'ler, telefonlardı böyle. Ama biz bez bebekler yapardık, çamurlu oynardık. Yani ben şikayetçiydim çoğu şeyden. Mesela babamın o sevgisiz olduğunu düşündüğüm zamanlar. Ama aslında en güzel çocukluğu biz yaşamışız yani. Ben her şeyi özümseyerek yaşamışım. Dizimi kırardım, şey yapardım böyle oynarken falan ama gerçekten dolu dolu yaşamışım yani. Güzel bir çocuklukmuş aslında. O yaramazlıklarından dolayı çok fırça yiyormuşum yani. Her eve gittiğimde bir yerine bir kanama bir şey oluyordu. Yani çamur içindeydim. Haklı olarak belki de babam. Şimdi babamı daha çok seviyorum annemden diyebilirim. O kadar anlayışlı ki. Böyle bir şeyler yapıyorum. Mesela annem diyor işte yok niye makyaj yapıyorsun sen böyle de güzelsin. Babam diyor ne karışıyorsun kıza. Böyle sevgi dolu öper falan. Annemde o yok mesela. Annem sevgisini gösteremez diyor. Ben işte böyle şeyi sevmiyorum açık açık zazaca şey yapıyor. Hani sevgisini gösteremez ama babam çok şey o konuda bize düşkün yani. Yemek yapar meyve hazırlar. Bu korona sürecinde özellikle onlarla kaldım. Onları korumak için evde kalayım dedim. Sürekli market alışverişlerini falan yapıyordum. Ya babam böyle meyve dilimliyor, bir şeyler yapıyor sürekli. Böyle şey, çok sempatikti yani onunla kalmak. Diyorum siz iyi insanlarmışsınız falan. O kadar eve artık hep geç falan gidiyordum. Şeydim yani hiç konuşmazdım falan. Giderdim odama kapanırdım ya da bir şeylerle uğraşırdım. Şimdi sohbet ediyordum, keyifli zamanlar geçiriyoruz. Evde ekmek yapma, işte balkonda annemle yeşil soğanı ektik toprağa falan. Yani böyle çok keyifliydi aslında. Annemle babamla vakit geçirmek de çok keyifli oldu. Yani bu korona sürecinde onları yakından tanıma şansı oldu. Öyle yani. Diyorum baba aslında siz çok iyi insanlarmışsınız falan geliyor böyle. Öyle. Ama eskiden hep sitemliydim. Yani birkaç yıl öncesine kadar bile sürekli babama kızıyorum. Adil bir adam değilsin. İşte kızlarınla erkeklerin arasında ayrım yapıyorsun sürekli. Biz çalışıyoruz ama büyük oğluna ev aldık, küçük oğluna, şimdi en küçük oğluna oturduğumuz eve, dükkanlarını satıyor onlara. Hani bizimle ilgili hiçbir kaygım yok. Sürekli biz, annem de diyor ki siz kendi hakkınızdan geliyorsunuz. Siz ayaklarınızın üstünde durmayı biliyorsunuz. Onlar da biliyorlar. Ama yani bütün paramızı alıp versek, özellikle annem bu konuda daha adil değilmiş, onu anlıyorum. Hani ben işten yorgun argın gidiyorum. Mesela kardeşimin bir işi yok. İşte diyor ki yemeği ısıt kardeşine. Kardeşimin yatağını bilimser. Diyorum anne, o benden daha genç, daha sağlıklı. Hani ben ondan 10 yaş büyüğüm. Ben niye seviyorum? Mesela annem olmadığı zaman kardeşlerimle iletişimim daha iyi. En azından geldiğinde yemeğini kendi yapıyor. Ya da babam öyle. Ama annem olduğunda o kadar gelenekçi bir kadın ki. Bunu bize de empoze etmeye çalışıyor. Ve bizim de bunu yapmamızı istiyor. Hani Allah'tan babam falan öyle değil yani. Onlar kendi kendine bir şeyler yapabiliyor. Kardeşlerim de hep annem böyle sürekli şey pohpohlayıp onları işte yemek ısıt kardeşine, bilmem şunu yap, yalakalık yapıyor, kurban olurum böyle şey. Ama bize karşı öyle değil. Benden de sürekli mesela teyzemler falan geliyor. İster ki böyle ben sürekli hizmet edeyim, gözlerine gireyim onların falan. Mesela normalde hiç ben bir bardak çay götürmem, işte bağırıyor, çay getir, şunu getir. Ben de bozuntuya vermiyorum misafirlerin yanında, hani böyle hizmet ediyorum falan, ama annemde o gelenekçilik çok var. Böyle hani bak kızım çalışıyor, hizmet ediyor falan. Bazen diyorum anne bir gelir misin bana mutfakta, böyle köşeye sıkıştırıyorum diyorum sana, ne olur yani böyle artistlik yapıyorsun arkadaşların yanında falan. Yani hala böyle çocuk muamelesi yapıyor. Hala işte bak kızım şey yapıyor falan, farklı bize böyle hani kadına biçilen rolleri ispatlama derdinde böyle arkadaşlarına. Bak çalışkan, yemek yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. O şeyde yani hala o kafada anne. Ya aslında okudular. Yani okulları bile sürekli sürükle okuldan kaçıyorlardı. İşte babam gidiyordu, elektrik süpürgesi alıyor, rüşvet veriyor öğretmenlerine falan, hani alttan alsınlar diye. Büyük kardeşim mesela okuldan kaçtı. Şey şöyle böyle biraz olgunlaştıktan sonra inşaat teknikerliğini bitirdi. Ortanca kardeşim gıda teknikerliğini 2 yıllık zar zor. Küçük kardeşim okumadı. Küçük kardeşim biraz çok fazla şımarttılar. Problemli bir çocuk biraz o. Yani liseden bıraktı okulunu, öyle diyeyim. Diğerleri en azından üniversite okudu. Sonradan farklı farklı üniversitelere de biraz daha olgunlaştıktan sonra ayaklarının üzerinde durmayı öğrendi, ama küçük kardeşinde hala böyle ergen tavırları var. Yani 25 yaşına geldi ama hala sorunlu. Hala babam sürekli onun şey hatalarını telafi etmekle uğraşıyor. Annem öyle. Hala biz onun için çabalıyoruz. Hepimiz bir şeyler yapalım. İşte işini kursun, şunu yapsın, bunu yapsın. Böyle git geller yaşayan bir çocuk. Çok iyi bir çocuk ama istikrar yok kardeşinde, küçük erkek kardeşinde. Hani her türlü arkadaşı için gidip kavga eder. Mesela kaç defa biz mahkeme şeylerinden falan böyle sırf çağırıyor. Örneğin kuzenim dayak yemiş, onu çağırmış. Gidip o kavga ediyor, böyle kanlı bıçaklı artık kavgalara gelişiyor. Kuzenim seyrediyor artık oradan. Mahkemede kuzenim dışarıda bekliyor, o yargılanıyor falan. Birkaç defa öyle şeylerle de karşılaştık. Bu sur olaylarında yine kavga etmişti. Beyin kanaması geçirdi, dayak yemişti bayağı. Hani demişti yanı başınızda insanlar ölüyor. Bir şey burada pavyon gibi bir yere gitmiş. Daha doğrusu bir adam arkadaşı, bizim mahalleden bir adam işte bir sorun yaşamış herhalde o yerdeki bir adamla alacağı için. Sen de benimle gelir misin demiş. Kardeşim de gitmiş. Bu adam bakmış yine ortalık karışacak. Kardeşim de garsona kızmış, demiş yanı başınızda insanlar ölüyor surda. Siz burada kadınları masalarda oynatıyorsunuz falan. 20 tane garsondan dayak yemiştim mesela. Ondan sonra 3. kattan kardeşim kafa üstü artık aşağı atlamış. Beyin kanaması geçirmişti falan. Biz de her yerde onu arıyoruz. Böyle karlarda gece 3'te falan hastane yoğun bakımında sonra bulduk. Ya öyle sürekli başkaları için kavgalar, bilmem neler yapıp başını belaya sokan bir çocuk. Umarım artık durulur yani. Şimdi birazcık daha bir normale döndü ama. Hani çok iyi niyetli bir çocuk aslında. Hepimiz için canını verir. Diğer erkek kardeşlerim şu an daha kendi çıkarlarını düşünüyorlar ama bu küçük erkek kardeşim öyle değil ama hayatında oturtamıyorum maalesef. Hani istikrarlı bir çocuk değil. İş anlamında isterdim ki bir düzenini kursun artık, bize ihtiyacı olmasın ya da ailesine ihtiyacı olmasın. Böyle alınganlık yapıyor sürekli. Bilmiyorum, bakalım öyle. Büyümedi hala, büyür inşallah, umarım. Öyle. Yani iş hayatım aslında bankacılıkta, mesela ilk bankasında başladım. İlk yıl gişede müşterilere bakıyordum. Para sayma falan, o işlemlere bakıyordum. Ya resmen hamallığını yaptım diyebilirim. Böyle arşiv çalışmalarımız olurdu gece 9'lara 10'lara kadar. Ama çok sahiplendiğim bir işim. Benim ilk işimdi ve çok seviyordum. Hani arkadaşlarımla diyaloğum çok iyiydi. Hepimiz gece 11'lere kadar kasa tutmazdı. Örneğin bir arkadaşımızın kasası tutmaz. Gece 11'e kadar onun neden tutmadığını araştırırdık, bulmaya çalışırdık falan. Yani güzel dostluklarım oldu aslında. Böyle arkadaş anlamında çok şanslı bir insanım. Her zaman yanımda olan uzun süreli dostluklarım oldu. Hani kardeşlerim de bunu söylüyor. Çok şanslısın. Böyle çok zor zamanlarında mutlaka yanımda olan dostlarım vardır. Yani hemen her gün arayan, her gün gelen, soran falan. Yani arkadaş anlamında şanslıyım ben aslında. Bankadayken de öyleydim. Mesela ablamı kaybettiğim için sigorta şirketini kurdum ama bankadan ayrıldıktan sonra ilk bir yıl hiç müşteri ziyaretleri falan, böyle müşteri bulmak gibi bir şeyim yoktu. Parayı, her şeyi bırakmıştım. Hayat çok anlamsız geliyordu. Evler, arabalar, her şey çok anlamsız geliyordu. Çünkü benim ablam gezmeyi çok seven bir kadındı, eğlenmeyi çok seven bir kadındı. Şimdi bir penceresi bile yok, öldü. Hani o yüzden böyle şeydim, ilk bir yıl, ablamın öldüğü yıl çok kötüydüm. Bankacı arkadaşlarım hep destek oldular bana. Bankadaki eski çalışma arkadaşlarım. Onlar kendi sigortalarını falan yaptırıyorlardı. En azından kiramı ödüyordum. Bir şekilde hani idame ettiriyordum yaşantımı. Sonrasında zaten hani bankadaki müşterilerim de benim ne iş yaptığımı falan öğrenmeye başlayınca, çünkü şube müdürüm çok seviyordu beni ve benim iyi bir müşteri çevrem vardı. O yüzden nereye gittiğimi falan söylemiyordu genelde geçtiğimde de. Çünkü benimle beraber birçok müşteri oraya geçecekti. Hani o müşterilerimden de bazıları bana ulaştı. Şu anda iş anlamında böyle orta. Hani bu korona sürecinden olmasaydı biraz daha normal, böyle orta bir şeydi. Ama çok kötü de değil, çok iyi de değil. Çoğu sektöre göre yine şanslıyız. Hani çalışabiliyoruz en azından, işimizi devam ettirebiliyoruz. Kendi giderlerimi kendim karşılayabiliyorum. Başkalarını, ablamın kızları için falan mesela, eğitimleri için falan destek oluyorum onlara. Öyle büyük yeğenimin sigortasını falan ben yatırabiliyorum. En azından bir şeyler yapabiliyorum yani kendi işimde. Öyle. Hani çok büyük başarı elde edemedim gelir olarak. Çünkü öyle bir şeyim olmadı, hırsım olmadı. Hani çok paralar kazanayım, şunu yapayım. Aradığım tek şey huzurdu yani. Huzurlu bir işim olsun. En azından birilerine de faydam olabilsin. Mesela iş anlamında aslında benim hayalim çok farklıydı. Ama şu anda o hayalimi gerçekleştirmedim. Umarım bir gün yaparım onu. Böyle bir kültür merkezi tarzı bir yer açıp. Ya bir sürü kadının çalıştığı, hani el işlerinin ya da ne bileyim yemek yapan, bir tarafta yemek yapan kadınlar, bir taraftan üretim yapan kadınlar. Böyle bir tarafı kafeterya, bir tarafı işte yaptığımız ürünlerin sergilendiği bir yer. Ha, benim öyle bir hayalim var. Mesela bir kültür merkezi açmak, ileride Sur'da, bu taş evlerde öyle bir şey yapmak, öyle bir ev almak. Mesela dokusu bozulmamış bir ev alıp öyle bir hayalim var yani. Umarım bir gün onu gerçekleştirebilirim. Ama işte oradaki evleri ben bir defa araştırdım. Fiyat olarak çok yüksek. Hani kira olarak da genelde hep 50 yıllık kiralamışlar. Bazıları satılık ama onların da fiyatları mesela geçen gün yine sordum. 3,5 milyon. Hani ben asla ödeyemeyeceğim bir meblağ bu. Kredi falan çeksem de ödeyemem. O yüzden şu an için erteliyorum. Biraz para biriktirip o şekilde en azından peşinatına verip öyle yapabilirim. Bir destekleme projesi falan da olursa onu gerçekleştirebilirim. Ev hanımları, çalışmayan kadınları iş sağlamayı çok isterim. Yani birilerine dokunabilmeyi çok isterim aslında. Böyle kendi ayaklarının üzerimizde durmasını çok isterim kadınların. Açayım. Vallahi yıllardır bunu düşünüyorum Tül Hocam. Hani bazen başarısız olarak kendimi nitelendiriyorum. Aslında 7 yıldır böyle bir hayalim var benim. Hani kültür merkezi tarzında bir yer açıp işte Sur'da geniş, böyle Diyarbakır'da zaten gezmişsindir. Hani büyük avlulu evler var. Odaları falan çok farklı. Mesela orada böyle kadınların el işlemeleri olsun, farklı örneğin bez bebekler yapılabilir. Zaten ben bunu ticaret odasında kadın meclisinde de söyledim projemi. En azından çocukların kendi zihinleriyle yorumlayabilecekleri küçük kitapçıklar falan, broşürler basıp orada taş ustası bir adam var. Hani ondan da faydalanıp böyle küçük Diyarbakır'ın, Sur'un, işte bizim tarihi yerlerimizin küçük taş minyatürlerini falan yapıp bir tarafta sergilendi. İşte bir tarafta orada Sur'da yaşayan geliri düşük ailelere bez bebek ya da ne bileyim el işlemeciliğinde yapabilecekleri farklı şeyler olabilir. Örneğin resimli çantalar olabilir, çocukların ilgisini çekebilecek. O tarz ürünlerin yapılıp sergilendiği bir bölümümüz olabilir. Yöresel yemeklerimiz ya da ne bileyim unutulmayı üst tutmuş yemekler olabilir. Onları yapan kadınlar bir tarafta böyle yemek yapıyorlar. Hem satışı hem de yapımı falan, üretimi hepsinin aynı anda olduğu. Ya öyle bir hayalim var. Birazcık maliyetli bir hayal ama inşallah gerçekleştirebilirim bunu. Uzun zamanda. Çünkü o taş ustasıyla falan da görüşmüştüm. Hani ben gerçekleştiremesem bile ticaret odasında belki bütçesi olan biri bunu yapar diye mesela bunu söylemiştim. Böyle şey surdaki kadınlara dokunabilmek adına. Keçi Burcu ile ilgili bir proje vardı. Orada belki dedim bunu gerçekleştirebiliriz. Ben kültür merkezimi açamazsam. Ama onlar da hani böyle çok şey yok. Sürekli lafta, toplantılarda söylüyoruz falan ama böyle aktif olarak faaliyete geçirdiğimiz bir şey yok orada. Hani benim tek elimde olan bir yer olsa çok farklı işleyebilir en azından. Umarım ileride bunu ben yaparım artık. Gerçekleştiririm. Öyle. Umarım. Kafeyi erkek kardeşim işletiyor aslında. Hani biz başlangıç aşamasında hepimiz destek olduk. Mutfak eşyalarını aldık. Ne bileyim kimimiz kredi çektik biraz. O işletiyor. Ben örneğin sigorta şirketim var ama hep onun reklamını yaparım. Instagram'da takipleşmiyoruz sanırım Tül Hocam. Twitter'dan takip ediyorum size. Şimdi şey Instagram'da mesela sürekli ben kafenin reklamını yaparım. Gerçi bu korona sürecinden dolayı durdu faaliyetler. Ama müşteri kitlesinin yarısı benim sayemde. Hani iş camiasından işte diğer arkadaşlarım falan hani o şekilde sürekli bir müşteri sirkülasyonu sağlıyorum oraya. Bir gelirim yok yani öyle ortak işletiyoruz bizim kafemiz güya ama benim oradan bir gelir beklentim yok. Sadece kardeşimin başarılı olabilmesi adına böyle destek veriyorum. Öyle yani şu anda koronadan dolayı bir sakinlik var. O sirkülasyon yok artık. Umarım daha da kötüye gitmez işler. Çünkü kiralık bir yer. Bilmiyorum belki uzun vadede zorlanabilir. Hani bu şekilde giderse çünkü o eski sirkülasyon asla olmayacak. Hani tavla oynamak bile şu anda yasak yani orada. Öyle. Zaten sürekli böyle yani herkesin böyle nefes aldığı bir yer. Çok kimliği olan bir yerdi kafemiz. Yıllardır müşteri kitlesi falan da aynı. Güzel bir yerdi yani ama bakalım bu korona sürecine biraz değişecek gibi geliyor bana. Eski sürecine gelmesi 1-2 yılı bulur zamanla. Tamamen tedavisi bulunana kadar muhtemelen biz bu zorluğu yaşamaya devam edeceğiz. Öyle. Açık hava kısmı var. 2 katlı bir yer. Ama kışın açık hava kısmını hiç kullanamayacağız mesela. Kışın tamamen faaliyeti durmuş olacak. Şu anda da 1,5 metre kuralı var. Masalarda falan oturma düzenleri, işte işçiler maskeli olacak falan. O yüzden insanlar da biraz şey, mesela böyle lay lay lom dışarıda gezen insanlar çok fazla ama kafelerde falan gidip oturma aşamasına çok gelmediler. O eski yoğunluk yok, gelmesinlerdi zaten. Mesela o konularda birazcık şey, kafelerde falan o sıkıntı yaşanıyor. Civar kafelerde öyle, çoğu arkadaşımız. O yaşanıyor yani. AVM'lerde falan da öyle. Sadece dışarı atıyorlar kendilerini. Böyle dışarıda müthiş. Ben Sur'da geçen gittim. Yani artık birbirimize çarpacak şekilde. O kadar bir kalabalık var ki. Hani kızdım, işim vardı gittim. Böyle bilinçsiz, maskesiz çok fazla insan. Acayip. Belki de özlemişiz. Yani ben de bazen böyle nefes almayı özlüyorum. Dışarı çıkıp. Mesela ben özellikle iş yerimiz Sur'a yakın bir yerde. Şu anda Sur'a yakın. Çok bunaldığımda çıkıyorum. Spor ayakkabımı giyiyorum. Sur'da yürüyorum yani. Nefes alıyorum. Benim şu anda Diyarbakır'da en nefes aldığım yer orası. En sevdiğim yer orası. Hani buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Adam satmayı düşünüyordu. Kredi çekip burayı ben alacağım. Hani başka bir yere gidemem. Böyle havadar yerler var. Herkes diyor. İşte Dicle kente taşın, Urfa yoluna taşın falan. Ama ben burayı çok seviyorum. Hani buradan gitmek istemiyorum. Burayı zaten Sur'a bir adım yakın yani. Dağ kapıda karşısında öyle iş yerim. Gidiyorum. Sürekli Sur'dayım yani. Her gün neredeyse. Böyle maskemi takıyorum. Biraz yürüyeyim diyorum. Gidiyorum işte kahvemi alıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Tekrar geri geliyorum yani. Öyle. Ankara diyor. Evet Ankara'da 2 yıl kaldım. Bingöl'de aslında 5-6 ay falan kaldım. Öyle Kütahya'da da 4 yıl kaldım. İstanbul'da da bir süre kaldım. Birkaç ay. Ama yani daha çoğunlukla Kütahya ve Ankara'da kaldım. Öyle. Kütahya, ben mesela 4 yıl Kütahya'da kaldım. Adını bile duymak istemiyorum. Hani her caddesini unuttum diyebilirim. Bir Mecburiyet Caddesi diye bir cadde vardı. Hani bazı yerler vardır anısı. Ben dedim ya çocukluğumun şehitlik Diyarbakır'da işte oraya hep giderim. Yani kendimi bulmak istediğimde o çocukluk anılarımı falan ben oraya hep giderim. Tek başıma dolaşırım o ara sokakları, küçük sokakları falan. Ablamın mezarına giderim. İşte daha aşağı yerlerde ekonomik durumu çok kötü olan aileler var. Ben mesela ablamın her ölüm yıl dönümünde böyle gidip küçük küçük yardımlar yaptığım aileler var. Yani Kütahya'da hiç öyle bir anım yok biliyor musun Tül Hoca? Hani orada arkadaşlarım vardı beni oraya bağlayan ama herkes gitti. O kadar kötü bir şey ki yani hiç güzel bir anı bırakamadı. Ne okul yönetimi, ya hocaların böyle şey korkaklığı, yani mesela o polis benim her sınav öncesi psikolojimi bozardı. Mesela son yılda özellikle tam sınavına gireceğim, adam gelirdi derdi işte konuşabilir miyiz falan, sorguya çekiyordu. Niye Kürt ailelere gidiyorsun, niye böyle yapıyorsun? Ya ben hiçbir eyleme de katılmadım. Mesela bir aktif olarak şey siyasi savunduğum siyasi parti var ama hiç üyeliğim yok. Yani ondan dolayı o şehri hiç sevmedim. Böyle kendi oda arkadaşlarım beni koruyorlardı falan ama ben kendi şehrimde o samimiyet, gördüğüm samimiyeti orada görmedim yani. Sadece arkadaşlarım var farklı illerden, İzmir'den falan ama onlar da zaten herkes farklı kendi ilinde. Ankara'ya ilk gittiğimde Ankara çok soğuk bir şehir. İlk bir ay ben dedim bu şehirde yaşayamam yani. Çok acayip soğuk bir şehir. Çok kuralları var. Yani uzun otobüs kuyrukları böyle çok şey. Orta düzey memur kesiminin olduğu bir şehir. Ama zamanla Ankara'yı sevmiştim. Hani komşu, ev sahibimiz üst komşumuzdu. Sürekli kendini sarma yaptığında Sivaslı Alevi bir aile. Mesela kadın sarmasını yapardı hanım teyze. Bize de küçük bir tencereye koyardı, getirirdi. Bir mangal yapmamız gerekecek. Haydar amca gelirdi, mangalımızı yakardı falan. Hala da görüşüyoruz. İnsaf kızı İstanbul'da. Böyle hala iletişimimiz çok iyi onlarla. Güzel bir komşuluk şeyim oldu Ankara'da. Ama Ankara'da da böyle düzenli bir hayat, orta düzey insanların olduğu. Bir o Kurtuluş'ta Kıbrıs Caddesi, işte siyasalın olduğu bölümleri seviyordum. Hani kütüphaneyi seviyordum. Sürekli orada zaman geçirmeyi falan. Yani Kütahya'ya nazaran Ankara'da daha güzel anılarım oldu diyebilirim. İstanbul'u çok çok seviyordum. Mesela ben her yıl İstanbul'u görmesem hani mutlaka böyle birkaç defa gitmeliyim, birkaç gün kalmalıyım. Şu anda İstanbul'u sevmiyorum. Şu anda İstanbul'a karşı da bir şeyim var. Çünkü her yerde Arap yazıları, her yerde böyle bir şeyler var. Mesela ben Kürdüm. Yıllardır ben buradayım. Benim nüfusun bir çoğunluğu bana ait. Ama hala benim Kürtçeme bir şey yok. Ama her yerde mesela o yazıları görmek, böyle bilmiyorum, bir çifte standart var yani. İstanbul artık çok karmaşa bir şehir olmuş. Oraya artık eski şeyim, sevgim yok yani. Bir deniz havası almak falan mesela eskiden sırf bunun için bile giderdim. Toplantılar falan olurdu bankadayken. Mutlaka bir iki gün fazla kalmak için biletimi şey alırdım, gezerdim. Şu anda İstanbul'da da yani keyif alamıyorum ben artık o şehirden. Bir de ablamın son süreçlerinde ben istifa ettikten sonra 3 ay İstanbul'da bir tedavi için onu götürdüm. İlla ki dedim bir tedavisi vardır. Gittiğimiz her yerden bir hani artık yapılabilecek bir şey yok bilmem ne. Radyoterapi gördü. Yağmur altında kaldık. Bu son anıları hani kötü geçtiği için belki de İstanbul'a karşı bir şeyim var artık. Hani o sevgim azaldı öyle diyeyim. Umarım geçer. Normale döner yani. Öyle. Ama bu Diyarbakır'ı çok seviyorum. Benim hani benim vatanım burası, benim yaşadığım yer, doğduğum yer. Ailemden hiç kimse olması bile kendimi yalnız hissetmeyeceğim bir yer Diyarbakır. Hani çünkü buranın her toprağında benim bir anım var. Her toprağında çocukluğum var, bir şeyler var. Sanki böyle bütün insanlar benim akrabam gibi burada. Herkes beni anlayabilir. Hani az çok buradaki insanların nasıl davranacağını bilirsiniz Gülhocam. Çok zorda kaldığınızda. Herkesin kapısını çalabilirsiniz. Sizi anlayacak birilerini mutlaka bulursunuz. Ben o yüzden Diyarbakır'ı çok seviyorum. Mesela bazen yurt dışına falan yerleşmeyi çok bunaldığım dönemler de oldu. Tamamen terk etmek, her şeyi terk edip gitmeyi falan düşündüğüm zamanlar da oldu. Ama ben tamamen burayı terk edemem herhalde. Nereye gidersem gideyim, yani tekrar buraya gelirim. Tekrar bir şeyler yapmak için burada kalırım yani, öyle düşünüyorum. Öyle. Yani çocukken çok hayalperest bir çocuktum aslında. Böyle kendi kendime mesela köyde köye giderdik yaz tatillerinde. Annemler falan bazen gelmezdi, biz çocuklar giderdik. Böyle dağda şey yapardım, söz bestelerdim, şarkı söylerdim. Kafadan şarkılar uydururdum. Kendi kendime müzikler çıkarırdım falan. Böyle bir şarkı söylemeyi hayal ederdim. Hani orada çok başkaydı hayallerim. Hep böyle sanatsal hayaller. Resim yapmayı çok severdim. Ne bileyim, okulla ilgili falan. Hep böyle o tarz hayallerim vardı. Büyürken biraz daha böyle iş kaygıları, aslında hayatımızı bir düzene oturtma gereğinden kaynaklı biraz daha hayaller şey oluyor. Hani kendi ayaklarının üzerinde durabilme, işte birilerine yardımcı olabilme. Ben mesela şu anda böyle hala, çünkü kadınlar istediği yerde değil gibi geliyor bana. Hala bu gelenekçilik devam ediyor. Gerçek anlamda bu tabuları yıkabilmeyi hayal ediyorum. Birilerinin hayatına dokunabilmeyi, insanları mutlu etmeyi. Hani şu anda en büyük hayalim aslında benim mutlu olmak. Bilmiyorum hani nasıl olur ama çok mutsuz bir top. Hayat mutsuz olmuş gibi geliyor bana. Yani onu başaramıyorum şu anda. Bakalım. Yani kadınlar açısından, kadınlar şu anda çok daha fazla sesleri çıkıyor. Şu anda böyle bir arada birbirinden farkında birçok kadın var her ilden. Biz mesela bu dernek olarak da Doğu ve Güneydoğu'da birçok ili ziyaret ettik. Kadınlara girişimcilik eğitimleri falan verdik. Yani şu anda daha cesur kadınlar görüyorum. Daha böyle mesela gittiğimiz bazı yerlerde hala bu şey devam ediyor. Hala toplantılarda işte böyle girişimci kadınları falan çağırıyoruz. İşte sağ olsun diyor, eşim ev işlerinde yardım ediyor. Kadın girişimci, iş kadını ama bunu bir lütuf olarak görüyor. Hani hala o bilincin kırılmadığı bölgeler de var. Ama genel anlamda artık kadınların bazı şeylerin farkında olduğunu görüyorum. Hani böyle bir kıvılcım var yani. Türk toplum genelinde, dünya genelinde hala birçok şeyde eksik kalsak da, mesela Türkiye'de siyasette bakıyorsunuz çok nadiriz. Bir kadın işte bakan olduğunda bir ilk oluyor yani burada. Hala siyasette, ekonomide çok çok böyle üst düzeyde kadınları göremiyoruz. Yani genelde hizmet sektöründe, hani iş hayatında da kadına biçilen rollerin böyle genelde şey, sekreter ya. İşte hizmet sektörü, böyle daha alt sektörlerde kadına böyle roller biçiliyor. Bunun da aşılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela kadın CEO çok azdır yani. Özellikle bizim Doğu ve Güneydoğu'da belki yeni yeni böyle şey, kadınlarda o şeyi görüyorum. O hareketliliği görüyorum. Farkında olmayı görüyorum ama mesela birçok iş sektörüne bakıyorsunuz. Yine yüzdelik olarak çok düşük kadınların, böyle üst düzey işlerde çalışan kadınların oranı çok düşük. Yani her anlamda çok düşük. Onun biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani daha eşit mesafe. Yani eğitimde bile eşitlik yok gibi geliyor bana kadınlar anlamında. Hala çoğu yerde kadının okumasına bile karşı olunan şeyler var, yani şehirler var Türkiye'de. Daha çok yol almamız gerektiğini düşünüyorum ama bir son yılları, hani son yıllarda mesela geçmiş yıllara oranla ilerleme tabii ki de var. Daha cesur kadınlar da var yani. Daha çalışıp hani ne bileyim birçok şeyin farkında olan kadınları da görüyoruz tabii ki. Ya bankada da, yani aslında çalıştığınız her sektörde kadına karşı bir şey var yani. Mesela erkeğe bakışı, benim şefim kadındı İl Bankası'na başladığımda. Ya böyle erkeğe farklı yaklaşırdı, bana farklı yaklaşırdı. Ondan çekinirdi, bana böyle emir verirdi. İkimiz de aynıydık aslında, memurduk. Hani ondan böyle bir şeyler alırdı, fikirler, sinirliydi benim çalışma arkadaşımda. Hani çalışma hayatında bile bunu görüyorsunuz. Erkek ve kadına yaklaşım çok farklı. Erkeği idare etme, erkeğin sinirini alma şeyi varken kadını da sürekli böyle bastırma. Bunu yapan da bir kadın yöneticiydi ama. Hani bazı şeylerde hala, bazı sektörlerde kadına erkeğe uygulanan yaklaşım aynı olmayabiliyor. Aynı değil yani. Kesinlikle aynı değil. Ben aslında en başarısız olduğum konu diyebilirim. Çok beceriksizim bu konularda Tül Hocam. Onu da çocukluğumda hani bahsettim ya, kadına biçilen rol, erkek gibi olmak, hani bir sevgilinin olması suçmuş gibi. Benim bir kuzenim vardı mesela, hep beni savunurdu. İşte ailemizde erkek gibi bilmem ne falan. Ben kendimi o role girmiştim. Hani bir erkekle sevgili olmak bilmem ne, çok geç tanıştım bunlarla. Üniversitedeyken bile böyle eşofmanımı giyerdim. Hani bana biri aşık olduğunda diyordum ki, senin bana aşık olmanı gerektirecek ne yaptım? Sana umut mu verdim? Bilmem ne. Hani böyle saçma sapan davranan bir insandım. Ben hala da orada istikrarlı bir şey yürütemiyorum gibi geliyor bana. Hala da o beceriksizliğim devam ediyor. Hala da hani acaba şu yanlış olur mu? Mesela bunu düşüncede savunmuyorum. Çok yanlış buluyorum. Ama kendimde hala onu, mesela evlenmedim. Kendimle çelişiyorum bu konuda, aşk konusunda. O bocalama da benim çocukluğumdan kaynaklı. Ben bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Hani benim çocuğum olsa farklı davranırım. Bence erkek arkadaşını anlatmalı. Onunla da bir erkek nasıl bir kız arkadaşı var, ilişki yaşayabiliyorsa benim kızım da yaşamalı. Hani bunu savunuyorum ama kendimde bunu uygulayamıyorum Tül Hocam. Hani kendimde maalesef çok başarılı olamadım. Genelde ilişkilerimde de böyle acıdığım, hani güçlü birini değil de kime acıyorsam onunla sevgili oluyordum falan. Yani onda bile saçma sapan davranıyorum hala. Ne bileyim, böyle ailem şey diyor, senin yanında işte daha statüsü 2-3 sevgilim oldu mesela. Daha böyle iş adamı, işte seni taşıyabilecek statüsü, böyle şeye bakıyorlar ama ben hala ona bakamıyorum. Yani işi olmasa bile böyle acıyorsam ya da hoşlanıyorsam o sevgiyi yaşama taraftarıyım falan. Ama işte hatalar da yapabiliyorum. Hani acıdığım kişi böyle, ne bileyim, suistimal edebiliyor o sevgini. Hani o tarz şeylerle de karşılaşabiliyorum. O yüzden denk bir ilişki bulamadım diyebilirim. Hem beni anlayacak, hem ekonomik olarak denk olacak, hem de belki de biraz daha bence öyle olmalı. Şu anda öyle birini bulamadım, yani öyle diyeyim. Görüştüğüm bir arkadaşım var ama hani böyle şey, özgüvensiz, daha cesur, daha şey birini isterdim yani. En azından benim kadar cesur olması yeterli olurdu yani, öyle. Benim vefat eden ablamın 4 kızı var. Yani şu anda onlar zaten çocukluklarını hep ben büyüttüm onları. Bebekliklerinden falan hep onlarla beraberdik. Eğitimleriyle babaları biraz şey böyle, eniştem güya ablama deliler gibi aşık bir adamdı ama bir süre ablamın evliliğin ölümünden sonra o bir yıl aslında onun da travması vardı. Hem ablamı kaybetmiş olmanın, hem ben o bir yıl onu, o şey, travmayı çok yaşadım. Hani iş falan hiçbir şey umurumda değil. Sürekli ağlayan bir tip. Yani yeğenlerimin de o yüzden kendi ayaklarımın üzerinde. Mesela benim şu anda en büyük amaçlarımdan biri de o aslında. Hepsinin kendi işini kurup kendi ayaklarının üzerinde durmasını, babalarının insafına kalmamalarını istiyorum. Çünkü adam ekonomik olarak iyi bir adam ama bir kamu üniversitesinde bile çocuğunu göndermeyen bir adam. Yeğenimin hani masraflarını ben karşılamasaydım belki Mersin'de şu anda okumayacaktı ya da İstanbul'daki. Özel mesela matematik dersi falan aldırıyordum onlara. Babası parasından dolayı kabul etmiyordu. Ben de işte yeğenime şey diyordum. Hani söyle, örneğin 800 lira özel ders parası. Hani 400 lira de diyordum aylık. 400'ünü ben vereceğim, 400'ünü o versin. Yani o şekilde ikna etmeye çalışıyorduk adamı. Çünkü böyle itekleye itekleye çocukların ancak okul servis parasını. Küçük kızı 11 yaşında, büyük kızı 21 yaşında. Hani çok eğitime yatırım yapan bir baba değil, çok bilinçli bir baba değil. Kızlar ne de olsa evlenecek, kocaya gidecek. Hani öyle sürekli onların arkasında duran bir adam değil yani. Üniversite okumalarını bile neredeyse parası gitmesin diye şey yapacak. O yüzden ben hepsinin kendi mesleklerini edinmelerini görmeden hani bu hayattaki aslında en büyük amacım bu. Hani hepsinin kendi ayaklarının üstünde durması. Zaten bütün kazancımı onlara harcıyorum. Böyle özel işte üniversiteye gittiklerini para gönderiyorum. Özel ders aldırıyorum falan. Ya hepsiyle ilgileniyorum. Sadece vefat eden ablam değil, erkek kardeşimin de bir kızı ve oğlu var. Örneğin ben mirasımı hazırlarken bile hep yeğenlerime onları yazdım. Kendime hayat sigortası yaparken mirasçı olarak onları yazıyorum. Ben ölürsem 50 bin dolar örneğin para kalacak. İsimlerini, TC'lerini falan yazmışım. Kendim sigorta yaptırdım bir sigorta şeyinden. Hani tamamen ben öldükten sonra bile onlara bir şeyler bırakmayı çok istiyorum. Bir şu anda nakitim olması bile, en azından hayat sigortasından bir para geçsin onlara istiyorum falan öyle. Yani onların mesleklerinin edinmeleri benim en büyük amacım. Kendi ayaklarının üzerinde durmaları, bir erkeğe ihtiyaç duymadan bir birey olabilmeleri benim için en büyük hedefim bu şu anda. Ve çok da başarılılar, çok yetenekliler yeğenlerim. Öyle. Hepsi okuyor. Küçük yeğenim çok yetenekli. Böyle resmen ressam gibi. Mesela sergi, bu korona sürecinde bize sergi yaptı. Çiçek saksılarını bile boyuyor çocuk. Hani o kadar güzel resimler getirdi ki gurur duyuyorum yani 11 yaşında olan yeğenim. Yani iyi ki de benim yeğenlerim, benim en büyük tesellilerim de onlardı zaten ablamın ölümünden sonra. Öyle. Erkek kardeşimin de kızı 4 yaşında, küçük oğlu 2 yaşında. Onları da çok seviyorum. Onlarla da böyle birebir ilgilenmeye çalışıyorum. O sevgi boşluğunu yaşasınlar istemiyorum. Çünkü küçükken annemiz babamız bizi nasıl sevdiğini bilmiyormuş bizim çocukluğumuzda, yani onu biliyorum sadece. Sevgilerini nasıl göstermeleri gerektiğini bilmiyorlardı yani. Çünkü ben sevmediklerini düşünürdüm mesela. Öyle bir şeyim var. İşte aslında mesela çok böyle sohbetlerimizde falan hani bu çocukluğumuza falan bazen anlatıyorum. Ben genelde anlatınca duygulanıyorum. Hani bu şey babamın mesela bu yaklaşımlarından dolayı falan okula beni göndermek istemeyişi falan bunları şey yapınca biraz duygulanıyorum aslında. Hani diğer kız kardeşim okula kayıt yaptırdı babam. Ben köyde dedemlerle yaşamayı sevdiğim için bana böyle şeydi. Hani okula kaydetme falan taraftar değildi ama ben hep örnek gösterirdim. Kız kardeşim biz aynı sınıftaydık o ortaokuldayken sürekli benden kopya çekerek benim takdir belgelerimi çamaşır suyuyla silip onunla kuzenim kullanıp ailemin gözüne girmeye çalışıyorlardı. Hani ben çok başarılı bir öğrenciydim ama onlar biraz daha işin muzip tarafındaydılar falan. Örneğin babam ona çanta almıştı. Ben poşet bu şey poşetler var ya sık poşetler. İlkokuldayken mesela onları çanta yapmıştım kendime. Öyle. Kağıtları böyle dikip defter yapıyordum falan. Yani o tarz şeylerde yaşadım. Şimdi bunları düşününce babama örneğin bunlar aklıma gelince sitemli oluyorum, kızıyorum falan. Diyorum ya bu korona sürecinde biraz daha farklı. Farklı davranıyorum artık. Çünkü ben hep onunla sitemliydim yani. Sadece başarılarımı gördükten sonra babam değişti. Böyle her şeyi kazanınca falan gurur duymaya başladı. Ama başta beni okula gönderme taraftarı bile değildi. Ya annesinin etkisinde kalıyordu ya da yetişme tarzı onu da bilmiyorum. Hani babamın karakteriyle alakalı değil. O böyle yetiştirirdiler çünkü. Ailede ilk üniversiteyi kazanan benim mesela. Ailede o konuda da örnek oldum, önce oldum. Sonrasında işte herkes artık üniversite falan okumaya başladı. Yani birçok açıda ben zorlayarak geldim aslında bir yerlere. Ha, üniversitede de mesela dershaneye gitmiyordum. Hukuk fakültesini falan kazanabilecek puanlarım gayet iyiydi ama rehber hocam yok, bir şey yoktu. Hani daha bilinçli annem babam olsun isterdim. Örneğin lise zamanlarında falan da. Çünkü gerçekten çok başarılı bir öğrenciydim. Hani ortaokuldayken de okul birincisi oluyordum. Okullar arası yarışmalarda da derece yapıyordum. Hani daha eğitimli, daha bilinçli bir ailem olsa belki dershaneye giderdim. Belki çok farklı, çok çok daha iyi üniversitelerde, çok daha iyi tercihler yapabilirdim yani. Kendim hep bir yerlere gelmeye çabaladım. Sonrasında biz onları bilinçlendirdik işte. Sonrasında biz artık. Çünkü bir süreden sonra artık değiştiremeyiz. Hani çocukluğumuzda yapmış oldukları hatalar yüzünden şu anda ne bileyim onlar da bunun mahcubiyetini yaşıyorlardır. Çünkü annem ablamın da okumasını istemedi. Mesela annem, benim ablam ilkokul mezunu. Ortaokula falan okula gitmeyi çok istiyordu. Ablam da çok başarılıydı ama annem şey diyordu. Hani kim bana yardım edecek? Ben hastayım. Ben anneme de mesela bu konuda çok sitemliyim. Hani bu konuda yeterli bilinçli bir ailem yoktu yani. Öyle. Yani vefat etti babaannem de böyle aslında çok saf şey güler yüzlü bir kadın ama fazla dindar bir kadın. Geceleri böyle kafasını sallayıp ben mesela hep bunu hatırlıyorum. Geceleri namaz kılardı falan böyle şey yapıyorlar ya. Tülbentini örtüyordu, kafasını sallıyordu falan. Beni bu ortaokuldayken teravih namazları vardı, cuma şeyleri falan. Ortaokul değil hatta, ilkokul 4. 3. sınıfta. Beni kendiyle götürüyordu camiye falan. Hani öyle bir kadın, çok dindar. İmamlar ne söylese babaannem onu bir kural, kanun olarak görürdü. İşte babamları falan diyordu okul şeytanların, okula göndermeyin bilmem ne. Hani bunun aslında günah keçileri biz olduk. Sonrasında onlar da bilinçlendiler. Tabii eğitimin ne kadar önemli olduğunu falan yavaş yavaş hani idrak edebildiler ama ilk günah keçileri bizlerdik. Hani ben bu konuda önce olabildiğim için seviniyorum aslında üniversitede. Hani ne bileyim kadınlar konusunda yani kadın erkek ailede ilk üniversite okuyan benim. Hem erkeğe hem kadına önce olabildiğim için seviniyorum yani bir konuda bir ilki ben başardım aslında. Ama işte daha bilinçli bir ailem olsaydı belki çok daha farklı olurdu. Belki tercihlerim çok daha farklı olurdu yani. Öyle. Annem gelenekçi aslında dindar yani dindarlık desem mesela duaları ben ondan daha iyi biliyorum. Öyle şey değil hani tutucu çok şey falan değil. Annem aslında kız kardeşleriyle falan sosyal bir kadında. Ama bazı konularda mesela o ablam konusunda hastalığını işte bahane temizlik işte bana kim yardım edecek ablamı ilkokul 5. sınıftaki bir çocuğu hani genç kız muamelesi yapıp kendi ev işlerinde işte bilmem ne falan ben hatırlıyorum ablam bununla kış yapmayı falan öğrenirdi. İşte
böyle şey, hani annem biraz kendi konforu için ablamı harcadı diyebilirim. Hani o konuda zaten hala da ağlar böyle aklına geldikçe. Çünkü ablama haksızlık yaptığını falan sürekli söyler yani. Annem o konuda biraz belki o aile yapısından, belki kardeşlerinden, belki ne bileyim o yapıdan etkilenip yanlış kararlar verdi yani. Bizimle alakalı kararlarla yanlış kararlar verdi. Hala bile mesela bazen böyle çok şey oluyor, çıldıracak bizi diyorum. Anne hala mı aynı şeyler? Mesela işte kardeşleriniz böyle onlara ya, hani bütün paramı ben çıkarıp versem, bu iş yerimi versem, ben mesela düzgün bir iş yerim var ama annemin gözünde erkek kardeşlerim hep işleri olmalı. Hep ben iş yerimi satsam, kardeşime versem itiraz etmez yani. O konuda hala annem mesela babamdan daha şey bu konuda. Sevmiyorum. Sürekli tartışıyoruz. Hani diyorum anne birazcık değiştir artık kendini falan. Sonradan da kırılmasını da istemiyorum açıkçası. Çünkü belli bir şeyden sonra şu anda ben ona çok empoze edemem yani. Onu değiştiremem. O kadın böyle. Bu şekilde kabul edeceğim. Yani bazen böyle şey yapıyorum. Tartıştığımız şeyler oluyor. İşte ne yapıyorsun? Büroda niye yalnız kalıyorsun? Hala çocuk muamelesi yapmaya çalışıyor bana. Hala böyle onların gözünde biz büyümüyoruz yani. Öyle yaklaşımları var. Ama onaylamadığım çok şeyler var yani annemin özellikle. Şu anda öyle yani. Babam da. Babam mesela bunu bize yansıtmaz. Ama annem çok yansıtır yani. Siz kardeşseniz işte dayanışıyor. Sürekli erkek kardeşlerim böyle için çabalamamızı ister. Ama sürekli erkek kardeşlerim için çabalamamızı ister. Öyle. Kılık kıyafeti de. Annem bakıyor. Babam karışmıyor da şortla da askılıyla da giderim babamın yanında. Annem mesela ben giyinirim işte cehennem var bilmem ne, bu kolların bu çok askılı. Bunu giyme, makyaj yapma, babam onu uyarıyor. Niye karışıyorsun falan diye. Hani annem bu konuda da hala çok geri. Örneğin bir eve taşındık. Böyle şey villa gibi bir yer. İki kardeşime zaten ev aldılar. Bu evde küçük erkek kardeşim kalacak diye. Bize şey yapıyor. Bana diyor ki işte krediyi sen çek. Hani 200 bin peşin verelim, 200 bin kredi çek. Yani hala bu konuda adil değil. Yani diyorum anne kardeşime ait olacak bir ev için. Yani ondan bir şey istemiyorsun ama bana söylüyorsun. Biraz adil ol diyorum. Sen kadınsın. Senin hatan, bizim bu şekilde yetişmemizin aslında en büyük sebebi sensin. Değiştirebilirdin. Hani gerçekten bence kadınlar değiştirebilir. Çocukluğundan beri hani bu gelenekçi toplumların yetiştirilmesinin sebebi de yine kadınlar. Çünkü orada kızına işte temizlik yaptırırken oğlunu pohpohluyor. O çocuk her türlü hatayı yapabiliyor. Çünkü ben yapabilirim. Ben erkeğim. Erkek küfrettiğinde gülüyorlar. Hani çocukken daha bile. O şeyi veriyorlar erkeğe. Hani yine biz kadınlar yapıyoruz bunu aslında. Çünkü çocuğu zaten aktif rol olarak o gelenekçi toplumu sen yetiştiriyorsun. Adam kahveye gidiyor, başka yerlere gidiyor. Yani orada annelere çok büyük rol düşüyor aslında. O adaleti sağlamak da yine annelerin aslında görevi. Çünkü annenin bütün rolü o üstlenmiş. Bakımı, beslenmesi, yemeği. O çocuklarla zamanın %80'ini anne geçiriyor. Baba dışarıda çalışıyor. Hani bunu yapması gereken de anne aslında. Annelerin de eğitilmesi lazım. Bence eğitim olarak çok gerideyiz yani bu konuda. Öyle. Ben yani arabam vardı. 2 ay kullandım. O da ayrı bir şey, dolandırıldım. Bir müşterim, daha doğrusu başka bir müşterim, referans olduğu bir müşteri. Sadece ben değil birçok kişiyi dolandırdı. 2 ay kullandım. Ben Polo bir araç almıştım kendime. İşte bana dedi ki Golf daha iyi bir araç. Hani çok pahalıya almışsınız, bunu satalım, Golf alalım bilmem ne falan. Öyle çek karşılığında dedi, bir müşteri bulmuşum. 3 ay sonra çek ödemeli. Ama fiyat şey olarak iyi bir çek verdi falan. Golf alabiliriz bu parayla. Ben de tamam dedim. Hani orada ilk ticaret hayatına atıldığım, zaten o ilk yıl psikolojim çok şey değildi. İlk yılın sonuydu işte. Hani bir şeyler çok anlamsızken. Orada dolandırıldım. O çek karşılıksız çıktı. Sonra öğrendim ki Diyarbakır'da bir sürü kişiyi trilyonlar dolandırdı, firmalar var, büyük firmaları falan. Urfa'da, işte Kocaeli, Gebze'de. Yani nitelikli dolandırıcılarmış. İlk ticaret hayatında öyle bir hatam oldu benim. Hani o da bir tecrübe oldu artık, öyle diyeyim. Ama şu an arabam yok, aracım yok. Kullanıyorum ama çok çok iyi bir şoförüm diyemem. Sadece 2 ay kullanabildim aracımı. O da 2015 yılının son aylarıydı yani. Bayağıdır da kullanmıyorum. Biraz şey olarak da o araba olayından dolayı şu anda araba almıyorum. Yani gerçi bu büroyu alacağım için bir kısmını kredi çekeceğim. Sonrasında araba almayı düşünüyorum ama. Kullanıyorum. Benim kız kardeşimin aracı var. Mesela evi de var. İstediğimiz saatte de eve gidebiliyoruz. O konuda asla hani babam demez yani kafedeyim genelde 12'de de gidebiliyoruz falan. Hani öyle karışmazlar. Örneğin kardeşim şarap içiyor, bira içiyor kız kardeşim. Ben de böyle çok nadir şarap içiyorum. Hani onu da onların yanında içmesek de babam bile şey yapıyor bazen resimlerden falan görüyor. O konuda da şeyiz yani. O yüzden diyorlar işte çok demokrat. Hani bu konuda gerçekten demokrat bir aileyiz. Hani birçok kişiye göre daha şanslı bir aileyiz. Sadece ekonomik anlamda erkek ve kız çocuklarına yaklaşımları dışında diğer her şeyde demokrat bir aileyiz yani aslında. Ya da bize çok güveniyorlar, oğullarına güvenmiyorlar. Belki o yüzden sürekli bizden bekliyorlar bir şeyleri. Öyle diyebilirim. Biraz spontane gelişti ama. Konudan konuya atlıyoruz ama hani biraz hazırlıksız oldu. Düşünmeden çok şey söyledim bakalım. Ama işte şimdi üzülürler. Babam falan görürse diyecek kızım bu kadar mı sizler miydin falan bazen söylüyorum ama. Öyle. Ben sadece hani toplum mesela bu yeni normallerimiz aslında birazcık şey kadın erkek fark etmiyor. Üretimin önem verilmesi taraftarıyım. Hani sürekli artık neredeyse böyle kibrit çöpünü bile dışarıdan alma aşamasına gelmiş toplum. Ya herkesin kendi bahçesinde bir şeyler üretebilmesi, özellikle kadınların bu konuda önce olabilmesi bence çok çok güzel olur yani. Üretimin önemli farkına varabilmeliyiz. Bir dersler çıkarabilmeliyiz bu hastalık sürecinden dolayı. Bence toplum olarak herkesin bir ders çıkarması gerekiyor. Hani kendi bahçemize ekebiliriz aslında imkanı olanlar. Aslında kimseye ihtiyaç duymadan da yaşayabiliriz yani çok bağımlı bir toplum olmuşuz. Yani sebzemizi, meyvemizi bile neredeyse dış ülkelerden alabilecek bir toplum olmuşuz. O konuda birazcık çalışkan bir toplum olmalıyız diye düşünüyorum ben. Üretime daha önem veren bir toplum olabilmeliyiz yani. Yani o villalara taşındık ama ben mesela aracım olmadığı için genelde burada kalıyorum. Annem ve babam da köyde. Kardeşim oradan bir villa aldı. Bir de bizim annemler için bir ev aldılar ve krediyle. Ya o böyle arada kalıyorum. Birkaç gün falan kaldım. Ya daha böyle gelir düzeyi biraz daha iyi aileler. Mesela benim kardeşim inşaat teknikeri dediğim o ilk olan boya bu dekorasyon işlerinden iyi anlıyor. Birazcık onun çabasıyla falan kendi evinin yarısını öyle almış. Annemlerinkini de bir kısmını kredi çekip bir kısmını kendi evimizi sattık falan. O evi de mesela küçük erkek kardeşim hani dedim ya ona vermeyi düşünüyorlar. Belki oradan taşınabiliriz. Çünkü kimse sanki o evi benimsemedi. Hani güzel bir ev, lüks bir ev, falan konfor alanı çok iyi. Ama kimse orayı benimsemedi gibi. Annem ve babam köyde mesela bir hafta bile o evde kalmadılar, uyumadılar, kalkmadılar. Geçenlerde geldiler birkaç gün kalıp tekrar köye gittiler. Ben iş yerindeyim çünkü aracım yok. Hani babam bırakıyor ya da benim burada bir mali müşavir kadın arkadaşım var. Aynı plazadayız. O gelip beni alıyor, beni bırakıyor falan. Hani o yüzden koronadan dolayı çok toplu taşıma araçlarını ya da taksiyi falan da binmeyi istemedim. O yüzden iş yerimi home office olarak kullanıyorum. Hani orasını çok yapamadım. Benimseyemedim hala. Şu anda kaldığım oda benim dinlenme odamı göstereyim. Bülent Ersoy koltuğum. Sana diğer odalarımı falan da gösterebilirim Tülocan. Çalışma odamı falan. Öyle. Yani burada genelde film izliyorum, dinleniyorum, kitap okuyorum. Bazen serin oluyor. Çalışıyorum. Şimdi mali müşavir arkadaş da burada gelmişti benim iş yerimde. Bir dakika. Kalk istersen. Burası benim odam. Öyle göstereyim. Yeğenimin odası rahmetli ablamın büyük kızı. Aynı zamanda benim yanımda çalışıyor. Daha doğrusu sigortasını falan yatırıyorum ama şu anda onun kardeşi diyabet hastası, kronik hasta olduğu için birkaç aydır gelmesini istemiyorum. Burası odası. Hani olabilir, müşterilerden falan öyle bir riski göze alamam yani. O yüzden öyle evde ama burası mutfağım, küçük bir yerim işte. Burası antre falan öyle bir yer. Yani İstanbul gibi bir yer için çok büyük de. Hani 90 metrekare falan bir yer, 2+1. İstanbul'da mesela böyle evler var biliyorum. Hani o yüzden Diyarbakır'a göre küçük bir yer. Öyle söyleyeyim. Diyarbakır'daki evleri biliyorsun. Çok büyükler yani odaları falan. Öyle. Lahmacun istiyor musun? Lahmacun alayım gelirken. Arkadaşım gelecekti de. Söyle. Tamamdır. Bugün bir toplantımız oldu. Dün aslında şey vardı burada. Türk Konfeti'yle ortak Dogün Süfet Diyarbakır'da bir şey Sanayici İş İnsanları Derneği'nin. Bizim derneği de davet etmişlerdi. Telekonferans yaptık. Bugün de kendi dernek üyelerimizle yaptık işte. Hani böyle dönem dönem aslında ben bu dernek işlerinden çok sıkıldım Tülay Hocam. Hep böyle soyutluyorum kendimi. Çünkü çok içi boş işler. Hani mesela sürekli herkes gazetelerde ön planda çıkma derdinde. 2 yıldır gazeteci arkadaş var. Röportaj yapmak istiyor. Hani diyorum ben önemli biri değilim. Git onunla yap. İşte bazıları çünkü öyle kadınlar var ki egosunu tatmin etmekten başka bir şey yapmıyor. Yok gazetede niye ben çıkmadım bilmem ne. Hani onları yönlendiriyorum diyorum. Onlarla röportaj yapın falan. Öyle bir şeyler söylüyorlar. Sürekli herkes bir dernek kurma. Toplantılar yapıyoruz ama somutlaştırdığımız bir şey yok. Ben o yüzden açıkçası çok artık o derneklerde aktif olmayı istemiyorum. Mesela bizim genel kurulumuz yapılsın. Yönetimden de istifa edeceğim. Hatta pasif üyelikten de istifa etmeyi düşünüyorum. Bazen hani STK'lar bir ara belki toplum olarak yine ileride lazım olabilir diye. Çoğu arkadaş, dernek başkanımız çok tatlı bir kadın. Ayrılma diyor. En azından pasifize et kendini ama ayrılma. Belki duymuşsundur şimdi Irak'ta. Yani kıramıyorum onu. Hani böyle şey ama 1 yıldır sürekli ayrılmak istiyorum. İstifa dilekçesini de yazdım ama işleme koymadılar. En azından hani bu yönetim bitene kadar devam et falan diyorlar. Çünkü çoğu kadın samimiyetsiz geliyor bana. Böyle sadece şey önünde olmak, basın önünde olmak. Hani o kadar donanımsız bir kitap okumamış kadınlar tamamen bunu kullanıyor. Hani böyle işi anlamında işini geliştirmek için kullanan kadınlar da var bu sivil toplum kuruluşlarına. Ama çoğu böyle şey yapmacık. Sürekli toplantı yapmak falan ama şey somutlaştırılan hiçbir şey yok yani. Somut olarak mesela projelerimizi somutlaştırdığımız hiçbir projemiz yok. Ben o yüzden samimi bulmuyorum açıkçası. Belki pasifte kalabilirim. Belki ileride ne bileyim bir şeyler olur. Ama artık aktif rol almak istemiyorum. Kendim sivil hayatta böyle bir şeyler yapmayı, işime odaklamayı. Çünkü her gün, her hafta mutlaka 2-3 toplantımız olur. Bir şeyler olur. Ama bir yere varamayız yani. Sabahtan akşama kadar ticaret odasına gidiyoruz. Toplantı bilmem ne. Ben işlerimi aksatıyordum. Mesela gelirim. Onlar yüzünden de çok azaldı. Hani hepsinin böyle çoğu şey babasının şirketinde çalışıyor. İşte ne bileyim eşinin parasından dolayı bir yere gelmiş kadınlar. Genelde böyle paraları iyi olduğu için bu para ihtiyaçları yok. Sürekli toplantılar, sürekli bir şeyler. Öyle ön plana gelme, şık şık giyinip ama yani somut bir şey olmadığı için bu şeylerde. Bu yüzden kendimi pasifize etmeyi düşünüyorum. Ticaret odasında da mesela heyecanlıydı. Kadın meclisinin kurulması, sivil anlamda mesela bir kamuya ait bir yerde böyle bir şeyin yapılması falan ama orada da mesela bu surla ilgili projelerimi bahsetmiştim ya. Bu taş şeyler falan Keçi Burcu'nda belki olabilir diye. Oradaki çocuklara, belki oradaki kadınlara bir yardım okunur diye projelerimi de sundum. Ama hali faaliyete geçirdiğimiz bir şey yok yani. O yüzden 2 yıldır sürekli böyle gidiyoruz. Sürekli itekliye itekliye. O yüzden kendim bireysel bir şeyler yapmayı tercih ederim. Sivil toplum kuruluşlarını çok samimi bulmuyorum artık bu konuda. Ama bir arada olmak açısından güzel, bir arada olmak açısından, bütün kadınlardan haberdar olmak açısından güzel. Mesela Dogün Kadın ilk başlarda dedim ya, illeri gezdik, girişimcilik eğitimleri verdik. Onlar da çok hoşuma gitmişti ama sonuçlandıramadık. O projemizde bile örneğin ticaret odasındaki arkadaş bunu sunacak. İşte İsveç Konsolosluğu raporu bekliyor. Böyle sürekli artık şey yapıyoruz, hani neden biz gelelim yazalım bilmem ne. 1 yıldır hani böyle ciddiyetsiz, disiplinsiz insanlarla çalışmak çok şey değil, bana göre bir şey değil yani. Bir işi yaptıysak mesela o kadar basında olmayı seçiyordum. Ben yönetim kurulu üyesiydim. Giderdim en arkada otururdum ya da böyle şey. O sürekli işte derdi ben de konuşmak istiyorum. Böyle konuşan insanlar. Şimdi bir raporun hazırlanmasında hiçbiri kılını kıpırdatmıyor bile. Ama orada benim de adım var. O projede ben de varım. Benim de başarısızlığım olarak geçiyor. Yani en azından o raporun tamamlanıp sunulması gerekiyor konsolosluğa. Belki bir ceza da alınabilir bundan dolayı. Çünkü belli bir süresi var. Hani öyle şey, bazı konularda çok ciddiyetsiz yaklaşımlar olduğu için o yüzden şey yapmıyorum, düşünmüyorum artık. Çünkü geriliyorum, yersiz yere geriliyorum. Kendi işime veririm bu enerjimi, daha iyi. Kendim bireysel dokunmaya çalışırım insanlara, daha iyi yani, öyle. Dediğim gibi böyle şey, mesela Sur'da gezmeyi çok seviyorum. Ben orada çok farklı bir şey var. Bir de kara kalem büroda mesela bazen müşterim geliyor. Çaktırmadan onun portresini çizmeye çalışıyorum falan. Böyle bir şeyim var. Gidip kendime resim şeyi de aldım falan. Resim yapmayı seviyorum. Yani onun dışında mesela sanatsal bir şeyde yine yer alabilirim. Bazen yine ona böyle şey olabilir. Hani iş anlamında tam oturttuktan sonra öyle bir şey yapabilirim. Ya bir enstrümanı profesyonel çalmayı çok istiyorum mesela. Onu öğrenebilirim. O tarz bir şey de olabilir. Ya da resim anlamında geliştiririm kendimi. Öyle. Kursa giderim. Belki profesyonel bir eğitim alırım. Geliştiririm yani o yeteneğimi. Bakalım. Kız kardeşim sosyolog, kuzenim hemşire. Kız kardeşim sosyolog, belediyede çalışıyor, küçük kardeşim. Bir kız kardeşim de Şehir Koleji'nin İngilizce öğretmeni. O evi, arabası ayrı olan. Onun dışında işte inşaat teknikeri erkek kardeşim, gıda teknikeri erkek kardeşim, küçük kardeşim işsiz. Onun bir şeyi yok. Öyle babam şeyler yapmış, bu büyükbaş hayvancılık için bir şeyler almış. Köyde bir adama hani para verip öyle onun da yatırımı o şekilde yapmaya çalışıyor. Ama öyle. Tamam. Rica ederim. Ne demek? Bekleriz. Evet. Umarım normal. Evet. Umarım en kısa zamanda düzelir. İnşallah. Çok isterim. Beklerim mutlaka. Gezeriz evet. Beraber. Tamam Tülo Hocam. Görüşmek üzere. Ben de çok öpüyorum. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.